Ayrım 54, Brandenburg, Glenmead, sayfa 626. Molke bir saniye sustu. Greensing'in şaşkın gözlerle ona baktığını gördü. Bir gece babam Gestapo tarafından çağrıldı. Spandau'ya götürdüler, öldüresiye dövdüler. Neden? Sosyalist olduğu için. Nazi partisi dışında bir partiye üye olmaya cüret ettiği için. Nazi propaganda yazarlarının sözleriyle antisosyal bir eleman olduğu için. Bu ayrıcalık nedeniyle hayatının 12 yılını toplama kamplarında geçirdi. Flossenberg'de taş kırıp taş taşıdı, yine de bir yük katırından daha kötü muamele gördü. Dayak yedi, hakarete uğradı, aç bırakıldı. Bir insandan çok daha aşağılık bir yaratıkmış gibi muamele gördü. Kamp üniformasının düğmesi kopuk olduğu için yürüyemeyecek hale gelinceye kadar kırbaçlandı. Bütün bunlar sonu gelmeyen dayaklar, hakaretler, insanlık niteliklerinin giderek yıpratılması onu derinden etkiledi. Bir nöbetçinin tek bir sözüyle öldürülen insanlar gördü. Kamp komutanının sadist zevkleri için vurulan insanlar gördü. SS nöbetçiler sıkıcı bir öğleden sonraya neşe getirmek için kimin daha uzun mastürbasyon yapacağına ilişkin iddiaya girdiğinde para kaybettirdiği için 14'ündeki bir çocuğun vurulduğunu gördü.
Sabrımı taşırıyorsun Molke.
Neredeyse bitiyor. Babam bu kamplardan sağ çıktı ama dönen benim babam değildi, o ölmüştü. Molke parmağıyla başını işaret etti. Buraya kadar babam ölmüştü, evimizde dolaşan bir hayaletti. Acısı etrafını duvar gibi sardığı için yanına bile yaklaşamadığımız bir baba. Gözlerini Greensing'e dikti. Artık Almanya'da sözünü etmeye değecek kadar Yahudi kalmadı Greensing. Ama neo-Nazi yoldaşlarının ikinci sınıf ırklardan geldiğini söyleyeceğinden emin olduğum Türkler, Sırplar ve Polonyalılar var. Günah keçisi olacaklar, temizlenecek pislikler. Yeni Yahudiler şimdi onlar mı? Onlar da fırınlara atılacak mı? Molke'nin gözleri yaşlıydı. Yavaş yavaş Greensing'e doğru eğilmeye başladı. Greensing'in koltuğunda geriye kaydığını, aynı zamanda da Walter'ı kaldırdığını gördü.
Şimdi sana soruyorum Greensing, benim yerimde olsan sen ne yapardın? Senin de baban Flossenberg'le 12 yıl geçirmiş olsa çeneni kapatır ve senin gibi birine inanır mıydın? Hatta Schmelz denilen o adama, Hitler'in oğlu olduğuna inandığınız herife inanır mıydın Greensing? Yoksa şansını dener miydin?
Molke'nin sesindeki tehdidi duyan Greensing'in dudaklarındaki alaycı tebessüm silindi. Yerini endişeyle açılmış bir ağıza bıraktı. Molke elini hızla sağ cebine atarken sola doğru kaydı. Greensing'in elindeki Walter de aynı anda patladı. İlk kurşun Molke'nin sağ omzuna saplandı, kemiği parçaladı. Koca vücut kurşunun şiddetiyle geriye kaykıldı. İkinci kurşun da kalbin hemen üzerine atar damara isabet etti. Ama üçüncü kurşun sesi Molke'nin ceketinin sağ cebinde taşıdığı otomatik Browning'den geldi. Tek bir kurşun, sonra silah tutukluk yaptı. Kurşun Greensing'in yüzünün ortasına isabet etmişti. Adamın burnunun yerinde kocaman bir delik açtıktan sonra kafatasının arkasından çıkarak her yere kırmızı lekeler açtı. Molke koltuktan yere kayarken yüzünün ılık kanla ıslandığını hissetti. Kafası halıya çarparken dışarıdan gelen sesleri, bağırışları duydu. Sonra kapının kırıldığını, çevresinin insanlarla dolduğunu anladı. Molke'ye yapışan eller onu sarstı, elini cebinden çıkardı. Bilincini kaybetmek üzereyken küfreden sesler duydu. Greensing'i tutan elleri gördü. Adamın vücudu geriye savrulmuş, duvara dayanıp kalmış, sonra yere kayarak çalışma masasının arkasında yere düştüğünde parçalanmış yüzü Molke'ye dönüp kalmıştı. Ölümün içinden birbirlerine bakıyorlardı. Ölüm gözlerini kapatıp tüm görüntüleri silmeden önce Ivan Molke'nin son gördüğü Greensing'in ölü yüzündeki şaşkınlıktı. 55. Kısım. Araba birden durunca Folkman kendine geldi. Farlar söndürülmüş, arabanın kapıları açılmıştı. Araba yolunun hemen karşısındaki tek evi gördü. Evin solunda bir garaj vardı, evin ön kapısı da açıktı. Araba yolunun kenarında bir sıra çam ağacı vardı. Ağaçların arasından hafifçe yağan karın ötesinde uzaktaki kentin ışıklarını gördü. Ağaçların içindeki başka evlerin ışıklarını gördüğünü sandı. Münih yakınlarındaki dağlardan birinde olduklarını düşündü. Geriye döndüğünde aydınlık bir kapıdan dışarıya kara çıkan Wolfgang Lubsch'u gördü. Üzerinde kalın bir parka vardı. Gözlükleri ışıkta parlıyordu. Terörist durup tepedeki güçlü ışıkların aydınlığında çevresine bakındı. Folkman arabadan sürüklenerek çıkarıldı. Birkaç saniye sonra sıcak ve rahat bir oturma odasındaydılar. Camlı kapıların ötesinde balkonunun göründüğü odanın tüm ışıkları yanıyordu. Masanın üzerinde yarım şişe şnaps ve kadehler vardı. Lubsch ayağıyla bir iskemle itti. ''Otur Folkman.'' Folkman emri duymazlıktan gelince, ''Başka zaman olsa beyninin ortasına bir kurşun çakmaya zerre kadar tereddüt etmezdim.'' dedi terörist. ''Sen gazetecisin öyle değil mi Folkman?'' Folkman gözlerini Lubsch'a çevirdi. Arabadan sürüklenerek indirilirken soğuk hava yüzüne çarparak onu tamamen uyandırmıştı. Ama hala dengesini bulmaya çalışıyordu. Lubsch bir sigara yakıp Folkman'a baktı. ''Kim olduğunu öğrenmek zor olmadı Folkman. Senin ve benim gibiler kedi köpek gibi birbirimizin kokusunu alırız. Göldeki konuşmamızdan sonra beni endişelendirdin. Kimdin? Winter'ın ölümüyle neden bu kadar ilgileniyordun?'' O kadar ilgiliydin ki uyarıma rağmen peşimden gelerek kendini tehlikeye attın. Folkman gözlerini genç adamın yüzünden ayırmadan yavaşça konuştu. Zürih havaalanındakiler senin adamların mıydı? Lubsch havaya ağız dolusu duman üfledi. Göldeki o günden sonra senin ve kızın her hareketini izledik. Manastırda ölüme ne kadar yaklaştığını hiç bilemeyeceksin Folkman.
Nasıl?
Lubsch oturdu. ''Seni nasıl mı izledik? Kızı izlemek kolaydı. Ama sen...'' Lubsch elini cebine soktu. İğne kadar anteni olan küçük bir elektronik alet çıkardı. İki parmağının arasında tuttu. ''Aramana tutturulmuş basit bir verici. Böylece seni hiç kaybetmedik. Aynı şeyi arkadaşın Molke ile adamlarına da uyguladık. Biliyor musun bizi şaşırttın Folkman. Bu işte her şey bizi şaşırttı şu ana kadar.''
''Sen Kesser ve adamlarıyla birlikte değil misin?''
''Bana haksızlık etme Folkman. Bazen yardımını kabul ettik ama ihtiyacımız olduğu için.''
''Neredeyiz?''
''Rahatsız edilmeyeceğimiz sakin bir yerde.'' Folkman odaya baktı. Dışarıya açılan kapının yanında Lubsch'un iki adamı duruyordu. Birinin elinde bir Walther vardı. Folkman ikisini de tanıdı. Biri arabanın camında gördüğü adı Hartig olandı. Öteki de Job kullanan yüzü yaralı adam. Her ikisi de ifadesiz gözlerle ona bakıyorlardı. Folkman dönüp Lubsch'a baktı.
''Beni neden buraya getirdiniz? Arkadaşların eski hesabı kapatabilsinler diye mi?''
''Pek sayılmaz. Senin de konuşacaklarımız var.''
''Konuşacak ne var ki?''
''Her ikimiz için de önemli bir şey.'' Lubsch durakladı. ''Adamlarımın davranışını bağışlamalısın Folkman. Ama bak Kesser'in adamlarının kayıp arkadaşlarını aramaya çıkacaklarını düşünüyorduk. Onların yerine sen çıka geldin, biz de şaşırdık.''
Folkman teröristin yüzüne baktı. ''Kesser nerede, elinizde mi?''
Lubsch soruyu duymazdan gelerek kalktı. Pencereye kadar yürüdükten sonra Folkman'a döndü. ''Biz Almanlar kendimizi sanki bir tiyatroda gibi görürüz. Gürültücü, saldırgan, hatta duygusuz olabiliriz. Ama hayvan değiliz Folkman. Sözde terörist olarak adlandırılan bizler bile hepimizin yeni bir rayhı istediğini sanma sakın.''
''Kesser ve arkadaşlarının amaçlarını biliyorsun o halde.''
''Evet Folkman, biliyorum.''
''Kesser mi anlattı?''
''Pek sayılmaz, o öldü.''
Folkman konuşmaya yeltendi, Lubsch sözünü kesti.
''Adamlarımdan ikisi evinin dışında onu bekliyordu. Onlara Kesser'i canlı yakalama emri vermiştim. Bize öğrenmek istediklerimizi anlatacağını ummuştum. Kesser evinden çıktı, dağa doğru gitti. Yarı yolda adamlarım yanından geçip yolunu kestiler. Kesser ne olduğunu anladığında tabancasını çekti, adamlarımdan birini öldürdü. Bizimkiler de ateş etti, kurşunlardan biri Kesser'in kafasına isabet etti. Güvenli evlerimizden birine getirildiğinde hala yaşıyordu ama ben oraya yetişemeden öldü.''
Folkman öfkeli ve derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş boşalttı. ''Ne yaptığının farkında mısın Lubsch?''
''Dünya o olmayınca çok daha güzel, inan bana Folkman.''
''Winter'ı da sen mi öldürdün?''
''Kesser'in kendi adamları.''
''Neden?''
''Sana gölün kenarında anlatmıştım Folkman. Winter gevezeydi, özellikle de içtiği zaman. Arkadaşlarıyla birlikte oluşturacakları yeni düzenden söz etmeye bayılırdı. Yeni Almanya, yeni düzen zamanı yaklaştıkça Winter daha çok konuşmaya başladı. O zaman Kessler onu giderek daha az kullanmaya başladı. Adamın çok içtiğini, çok konuştuğunu biliyordu. Bir gün Kessler'in adamlarından biri arayıp Winter'in Berlin'de bir barda kafa çektiğini, söylememesi gereken şeyleri ulu orta anlattığını söylemiş. Kessler onu bu nedenle vurdurdu. Onu hayvanat bahçesi istasyonunun yakınlarında vurdular ki polis bunun uyuşturucuyla ilgili olduğunu sansın. Winter'in uyuşturucu yüzünden öldürüldüğünü düşünsün. Folkman öteye cam kapıların ardındaki kent ışıklarına baktı, sonra yeniden Lopş'a Kessler'i neden yakalamak istedin diye sordu. Seninle aynı nedenle, onun ve arkadaşlarının niyetini öğrenmek için. Adamlarımdan ikisi senin Strasbourg'daki evini gözetliyorlardı. İki adamın kızı siyah bir Mercedes'le götürdüklerini gördüler. Patlamayı duyduklarında Mercedes'i izlemeye devam etmeye karar verdiler. Arabayı Augsburg'a kadar izlediler ama tipi de kaybettiler. Bu işin arkasında Kessler'in olduğunu düşünüp onu ziyaret etmeye karar verdik. Lupş'a bakan Folkman'ın yüzü ter içindeydi. Kızın nerede olduğunu biliyor musun? Kessler'i izlediğin yerde, Kahlberg'de. Yaşıyor mu? Hiçbir fikrim yok Folkman. Dağda olduğunu nereden biliyorsun? Winter'in ölümünü öğrendiğim yoldan. Kessler'le olanlardan sonra geri dönüp kız arkadaşını aradık. Kessler'in cesedini gösterince gerisi çorap söküğü gibi geldi. O da bu gruba katılmış ama hayatını tehlikeye atacak ölçüde bağlılığı yok. Strasbourg'daki kızı kaçırmak Kessler'in adamlarının planının bir parçası. Senin ve seninkilerin neler bildiğini bulabilmek için. Kessler'in kız arkadaşı başka neler anlattı? Lupş gözlerini Folkman'a dikti. Bu işin arkasındakileri, niyetlerini, bildiği her şeyi. Anlat. Lupş tereddüt etti, sonra şınav şişesiyle kadehlerden birine uzandı. Hızla kadehi doldurup Folkman'a verdi. Folkman kadehi itti. İçki istemedim Lupş. Kızın sana ne anlattığını öğrenmek istedim. Kadehi al Folkman. Sana anlattıklarımı duyduğunda içkiye ihtiyacın olacak. Sonra da dostum sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Camların önünde karlar uçuşuyordu. Folkman kadehini boşaltıp masanın üzerine bıraktı. Lupş kendine bir kadeh doldurdu, ateşin yanına gitti. Kahlberg'de bir füzeleri var. Geleneksel başlıklardan birisi değil. Nükleer başlıklı. Ordu ve poliste neonazi hücreleri var. Bir de onları destekleyen politikacıları. Gölün oradayken bana sorduğun adam Schmelz. O da burada. Dağda ipin ucunu tutanlardan biri de o. Nazilerin 1923'te denediklerinin eşini bir darbe yapmayı planlıyorlar. Yalnız bu kez ellerinde nükleer başlık var. Eğer dış güçlerden herhangi biri Alman sınırını aşıp müdahaleye kalkarsa bütün dünyayı cehenneme çevirecekler. Lupş elindeki kadehi bir dikişle boşalttı. Kız her şeyi bilen ayrıcalıklılardan değildi ama bildiği kadarı da yeterli oldu. Başlangıçta Dolman'ı ve bakanlarını öldürecekler. Lupş Folkman'ın yüzündeki ifadeyi gördü. Nasıl? Berlin'de, Wannsee yakınlarında, Dolman'ın metresinin evi varmış. Kadının adı Liesel Henning. O da Kessler'in arkadaşlarından biri. Dolman bu gece yarısından sonra orada olacak. Bir de Kerim Özçelik adlı bir Türk var. Dolman'ın kellesine bir kurşun yapıştırmak istiyor. Ya bakanlar? Kız bilmiyordu. Tek bildiği bakanların Dolman'dan sonra vurulacağı, hepsi öldürülecek. Folkman tereddüt etti. Banttaki sesler birden anlaşılır olmuştu. Konuşurken yüzü ter içindeydi. Neden Özçelik, neden Kessler'in kendi adamlarından birisi değil? Çünkü çok akıllılar Folkman. Özçelik tetiği çeker, kabine üyelerinin hepsi öldürülür öldürülmez, tüm sokaklar göçmen işçi kanına susamış insanlarla dolacak. Kessler'in arkadaşları bu planı gerçekten iyi düşünmüş. Dolman ve bakanların ölümünü göçmenlerin arasındaki aşırılara yükleyecekler. Almanları göçmenlere karşı kışkırtıp arada da darbeyi tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirecekler. Lupş kadehini bıraktı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamışlar. Gidip gezdiğin manastırın ne olarak kullanılacağını biliyor musun? Bir tutuk evi olacak. İstenmeyenler için, göçmenler ve diğerleri için. Yeni bir Dachau, bundan kuşkum yok. Üstelik orası tek değil. Kessler'in elinde arkadaşları iktidara geldiği andan itibaren kullanılacak yerlerle ilgili uzun bir liste vardı. Üstelik Dolman'la bakanlar öldürüldükten sonra da ülkenin büyük bölümü onların yanında olacak. Falkland uzun süre bir şey söylemeden camdan dışarı baktı, sonra yeniden Lupş'a döndü.
''Bana ne yapmayı düşündüğünü anlat.''
''Yapabileceğimiz tek şeyi, Berlin'e ulaşamayız ama Kahlberg buraya yarım saat. Ben ve adamlarım oraya girmeyi ve füzeyi almayı deneyeceğiz. Füzeyi etkisiz hale getirmeyi.''
''Yanlış yapıyorsun Lupş, tek başına başarman mümkün değil. Bırak da Berlin'i arayayım, adam gönderirler.''
Lupş başını salladı. ''Onları inandırman ne kadar zaman alır Falkman? O zaman belki de çok geç olur.''
''Senin ve adamlarının başarılı olacağını nereden çıkarıyorsun?''
''Falkman, bu havada dağın tepesine varsak bile kendimizi şanslı görmemiz gerekir. Ama eğer oraya varırsak başarma ihtimalimiz olur. Sadece Berlin'e haber vermekle bir yere varamayız. Kız Kesser'in arkadaşlarının bakanları nasıl vuracaklarını bilmiyordu. Ama dağdakilerden biri bunu biliyordur. Dolman ölse de ülke toparlanıp kargaşayı durdurabilir.'' Ama eğer hükümet olmazsa hiçbir güç Kesser'in arkadaşlarını yollarından çeviremez. Kıza göre Kahlberg'de 6'dan fazla silahlı adam yok. Benim yanımda 3 kişi var. Seninle birlikte 5 oluyoruz. Yani sayılar neredeyse eşit.
Silah gerekecek.
Var, otomatik tabancalar, el bombaları.
Lupş belli belirsiz gülümsedi.
Çoğunu Kesser'in adamlarından almıştık. İlginç öyle değil mi?
Lupş tereddüt etti.
Ne diyorsun Falkman, bizimle geliyor musun?
Falkman camdan dışarıya, kar perdesinden sızan ışıklara baktı, sonra Lupş'a döndü. Teröristin yüzünü inceledi.
Bunu neden yapıyorsun Lupş, bana neden yardım ediyorsun?
Sana söylediğim nedenle Falkman, yeni bir Reich ya da ona benzer bir şey istemiyorum. Senin için ben sadece bir teröristim ama ülkem için daha iyi bir gelecek olduğuna inanıyorum. O gelecek belki senin hoşuna gitmeyebilir, belki de fazla idealist bulursun. Ama emin olduğum bir şey var, Kesser gibilerin o gelecekte yeri yok. Geçmişin yanlışlarının yinelenmesini istemiyorum. Çünkü eğer yinelenirse bir daha hiç Almanya olmaz, asla.
Lupş üzüntüyle gülümsedi.
Biliyorum, seninle güçlerimizi birleştirmemiz saçma ama ne yaparsın?
Gözlerini Falkman'a dikti.
Evet, geliyor musun bizimle?
Falkman tereddüt ediyordu. Önceden iki konuda anlaşalım.
Neymiş?
Berlin'i arayacağım.
Lupş bir an düşündü. İkinci konu? O adam, Schmelz.
Ne olmuş?
Falkman dışarıya yağan kara, sonra tavana baktı, sonunda teröriste döndü.
Eğer dağa tırmanmayı başarırsak o benim.
Lupş birkaç saniye cevap vermedi.
Bütün bunlar sadece kız için değil, öyle değil mi Falkman? Sadece Erika Kranz için değil.
Schmelz hakkında Kesser'in kız arkadaşının sana söylemediği bir şey daha var. Terörist başını salladı, sesi yorgun gibiydi.
Anlattı Falkman, sana söylemememenin nedeni saçmaladığımı sanmandan korktuğum içindi.
Lupş hala inanamıyormuş gibi başını salladı.
Bir yanım kızın söylediklerine inanmak istiyor, bir yanım da söylediklerinin deli saçması olduğuna aykırıyor. Oysa hala kızın yalan söylemediğini düşünüyorum. Hele şimdi, senin söylediklerinden sonra... Tarihin kendini tekrarladığını söylerler. Ama bu durumda kim inanırdı ki?
Durakladı.
Ne istiyorsun Falkman? Ölüler adına konuşma fırsatı mı?
54. Aydın'ın sonu. Sayfa 636.